Ayrım 16, Peygamberin Son 5 Günü, Tahsin Yücel, sayfa 174. Peygamber iskemlesini azıcık geriye çekti. Sevgi ile hor arasında bocalayan bir gülümsemeyle uzun uzun polisin yüzünü inceledi. Sergilediği beklenmedik tutum değişikliğini de devrim öncesinin sayısız mantıksızlıklarından biri olarak yorumladı. İçini çekti. Ellerini dizlerine bastırarak ayağa kalktı. Hiç kimsenin yüzüne bakmadan, hiç kimseye bir şey söylemeden ağır ağır çıktı. Yeniden başlamış olan karın altında evine doğru ilerlerken anlaşılır şey değil diye söyleniyordu. Bu ne biçim memleket, bunlar ne biçim insanlar, daha bu sabah devrimcileri destekler görünen genç komiser nereye gitti? Her şey tersine mi dönüyor, tarihsel gerçek ne oluyor, tarih geriye doğru mu ilerliyor, biri Marksçı biri faşist, iki ayrı tarih mi var yoksa? Vallahi çıldırmak işten değil. Durdu, torbasını kucağında sıkarak derin derin soludu. Bunalacak gibiydi. Ama uzaktan evinin kapısında Fehmi Gülmez'in kocaman arabasını görünce birden rahatladı. Fehmi Gülmez, Marksçılardan çok faşistlere yakındı belki ama eski dostu, üstelik akıllı adamdı. Daha da önemlisi Feride'yi tanımış ve sevmiş bir insandı. Onunla tartışarak tutarlı bir sonuca varabilirdi. Daha dostunun elini bile sıkmadan, ''Fehmi dostum, söylesene tarih ileriye mi gidiyor, geriye mi?'' dedi. Fehmi Gülmez hem şaşkın hem üzgün dostunun sararmış yüzüne dizlerine dek çamura batmış paçalarına baktı. ''Bırak şimdi tarihi'' dedi. ''Ben sana evden çıkmamanı söylemiştim. Neredeydin onu söyle.'' Peygamber boş elini dostunun omzuna bastırdı. ''Nazım'ı aradım ama bulamadım.'' dedi. Kapıyı açtı. Bir yandan paltosunu ve ayakkabılarını çıkarırken bir yandan da başından başlayarak yaptıklarını anlatmaya girişti. Amacı her şeyi ayrıntısıyla anlattıktan sonra kafasını karıştıran değişimi onunla tartışmak, önemli kuramsal, tarihin yarına doğru akışında bir sapma söz konusu olabilir miydi ve kılgısal, bu kargaşada Nazım en kısa zamanda nasıl kurtarılır, eylemini kaldığı yerden sürdürmesi nasıl sağlanırdı sorularına sağlıklı yanıtlar aramaktı. Ama Fehmi Gülmez durmadan yinelenen karakol ve komiser sözcüklerine bakarak dostunun bir gün önceki öyküyü yinelediğini sandı. Bunun için de konuşmasını fazla önemsemedi. ''İyi hoş da bu ev buz gibi'' dedi. Sobayı yakmaya girişti. Önce külleri boşalttı, sonra ağır ağır odunları dizmeye başladı. Peygamberin öyküsünü iyice boşladı. Sobaya odun dizmeyi unutmadığını görmekten anlatılmaz bir haz duyuyor, yoksul yaşamının da kendine göre güzellikleri bulunduğunu düşünüyordu. Şimdi odunları dizerken ona öyle geliyordu ki bu yaşamdan hiçbir zaman tümüyle kopmuş değildi. Kökleri bu yaşamdaydı. Sonradan girdiği yaşama hiçbir zaman kesin ve rahat bir biçimde yerleşmemiş, tam tersine burada yenik düşman ülkesinde bir komutan gibi bulunmuştu. Gerekince silindir gibi ezdiği nice kodamanlar da tanıklık edebilirdi buna. Odunların arasına bir iki çıra yerleştirip kibriti çakmak üzereyken birden peygamberden yana döndü. Bu evi yıktırmamakla çok iyi ettiğini söylemek istedi ona. Ama tam bu sırada bal mumcu sözcüğünü duyunca elinde kibrit öylece donup kaldı. Sonra Peygamber Assubay'ın öyküsüne girişince kibrit elinden düştü. ''Nasıl nasıl?'' diye atıldı. ''Gerçekten böyle mi söyledin?'' ''Evet böyle söyledim.'' dedi Peygamber. Sonra üç aşağı beş yukarı hep aynı sözcükler yinelenip durdu. Fehmi Gülmez ikide bir öyküyü keserek... ''Bunu da mı söyledin ya da bunu da mı yaptın?'' diye haykırıyor. Peygamber de dünyanın en sıradan olayından söz eder gibi doğallıkla ''Evet söyledim ya da evet yaptım'' diye yanıtlayarak sürdürüyordu öyküsünü. Fehmi Gülmez dostunun karakol ve kışla serüveninin başka türlü de sonuçlanmış olabileceğini düşünerek titriyor, onu daha sabahtan denetim altına almadığı için kendini suçlamaya başlıyordu. Sıra üst teğmenin naylon torbaya ilişkin uyarısına gelince Fehmi Gülmez iliklerine dek ürperdi. Hemen kalktı dostunun sokaktan getirip sıradan bir nesne gibi kapının dibine bıraktığı naylon torbayı karıştırdı. Cumhuriyet gazetesini, Marlboro kartonlarını, pijamayı ve çifte tabancayı gördü. ''Sen delirmişsin!'' diye kekeledi. Sonra peygamber semt karakolunda giriştiği tartışmayı anlatmaya başlayınca dostunun gerçekten delirmiş olabileceğini düşündü. "Evet evet delirmişsin, seni Tanrı kurtarmış," dedi. Peygamber dostunu şaşırtmaktan bayağı haz duydu. Bütün bitkinliğine karşın gevrek bir kahkaha attı. Fehmi Gülmez, "Kapitalistlik az geldi anlaşılan. Bakıyorum bir de dindarlık çıkarmışsın," dedi. "Ama Tanrı'nın hiçbir etkisi yok bu işte. Bu herifler kimi içeri alacaklarını bilmiyorlar, hepsi bu." Fehmi Gülmez sapsarı kesilmişti. "Rahmi, söz ver bana," dedi. "Bundan böyle kışlaya, karakola gitmek yok bir daha, söz mü?" Peygamber dudak büktü. "Öyle olsun, nasıl olsa işe yaradığı yok," dedi. Karakoldan dönerken Fehmi Gülmez'le tartışmak istediği sorunları anımsadı ama tam konuya gireceği sırada telefon çaldı. Hemen koşup açtı. Sonra düş kırıklığına uğramış gibi aygıtı Fehmi Gülmez'e uzattı. Fehmi Gülmez alçak bir sesle bir şeyler konuştu. Sonra telefonu kapatıp arkadaşının yanına geldi. "Ben şimdi gitmek zorundayım. Çok önemli bir iş çıkmış," dedi. "Hadi sana iyi akşamlar. Sakın bir delilik yapmaya kalkma, evden çıkma. Ben en kısa zamanda gene geleceğim. En geç yarın buradayım," diye ekledi. Tam kapıdan çıkarken geri döndü. Cebinden bir kartvizit çıkardı. "Şunu al, cüzdanına koy. Bir sıkıntın olursa hemen beni ara. Bu numaradan hemen ulaşırsın bana. Hadi cüzdanını getir, gözümün önünde koy," dedi. Peygamber de yaptı dediğini, böylece biraz rahatladı. Ne var ki, şoföre gideceği yeri bildirdikten sonra çok önemli olduğunu söylediği işini ertelememekle belki hiç de iyi etmediğini düşündü. "Bu deli her şeyi yapabilir, o tabancalarla kendini de başkalarını da vurabilir," dedi kendi kendine. Aynı anda şoför, "Efendim, duyamadım," dedi. Fehmi Gülmez kendi kendine konuştuğunu anladı o zaman. Canı yanmış gibi yüzünü buruşturdu. Ne oluyordu böyle? Hiç görmediği bir çocuğun tutuklanmasında, yıllardır görmediği bir gençlik arkadaşının huysuzluk ve saçmalıklarında kendisini alt üst edecek ne vardı? Bilemiyordu. Bildiği bir şey varsa, o da iki gündür eski dostuna büyük bir yakınlık duyduğu ama ona yardım edemediğiydi. Her şey ellerinin arasından kayıp gider gibiydi. "Ne oldu bana böyle, anlayamıyorum," diye mırıldandı. Şoföre geri dönmesini söyledi. Sonra araba peygamberin kapısında durunca adamın eline birkaç 10.000'lik tutuşturdu. "Kendine de bize de yiyecek bir şeyler al. Birkaç paket de Samsun bul," dedi. Sonra dostu kapıyı açıp da "buyur" deyince mutlulukla gülümsedi. "Hiç şaşırmışa benzemiyorsun," dedi. "Hayır, şaşırmadım. Tam tersini, haklı olduğumu anladım," diye yanıtladı peygamber. "Hangi konuda?" Peygamber paltosunu alıp askıya astı. "Boş ver," dedi. Az önce dostunun sobayı yakmak için bütün hazırlıkları yapıp da kibriti çakmayı unuttuğunu görünce, "Zavallı Fehmi, bunun adı mı nedir?" diye söylenmişti. Bunca uğraştı, sonra da yakmadan çekip gitti. Eğer bunamadıysa hemen çekip gidecekti de neden geldi? Küçük bir çıra parçasıyla sobayı tutuşturmuş, odunların çıtırtısı, sobanın ağzından taşan alevlerin oynak ışıkları içini tatlı bir esenlik duygusuyla doldurmuştu. Bu duyguyla biraz toplanarak mutfağa gitmiş, bir dilim beyaz peynir, birkaç dilim kuru ekmek almış, bir kadehe rakı koyup üstüne musluktan soğuk su ekleyerek masanın başına geçmişti. Bir yandan rakısını yudumlayıp peynir ekmeğini çiğniyor, bir yandan da gün boyunca karşılaştığı durumları ve kişileri belleğinden geçiriyordu. Karakolda tartıştığı memurun, önceki gelişlerinde konuştuğu memur olduğu konusunda hala kuşkuluydu. Kışlada karşılaştığı başçavuşun kabalığını usuna sığdıramadığı gibi bu memurun tutumuna da bir anlam veremiyor, bunca yıl, bunca zindan ve işkence öykülerini ezberlercesine okuyan kendisi değilmiş gibi hemen yüzüne çemkiriyorlar insanın. "Ne kaba herifler bunlar," diye mırıldanıyordu. Bu adamların anlayışsızlığı da devrim öncesinin yıkılış mantığıyla son günlerini yaşayan kenter toplumunun çelişkisi olarak açıklanabilirdi kuşkusuz. Ancak bu çelişki başka bir çelişkiyi daha getiriyordu usuna. Tarih ilerlediğine göre insanların gittikçe kabalaşmasını bir ilerleme olarak mı görmeliydi, bir gerileme olarak mı? Yaşlılara saygısız davranmak bir ilerleme olarak görülecekse, proletarya devriminin ereğinin insanın mutluluğu olduğu söylenebilir miydi? İsteyip istemediğini sormadan bir kadeh rakı da dostuna doldurdu. "Söylesene sevgili dostum, insanlık ilerliyor mu, geriliyor mu?" diye sordu. Fehmi Gülmez elinde kadeh bir iskemle çekip oturdu. gözlerini arkadaşına dikti. Bunca kişisel sorunun içinde yıllardır görmediği en yakın dostunun karşısında bile böylesine genel sorunlarla uğraştığına göre kafası pek de yerinde olmasa gerekti. Boş ver dercesine elini salladı. Sana bir soru sordum diye üsteledi peygamber. İnsanlık ilerliyor mu, geriliyor mu? İlerlese ne olacak, ilerlemese ne olacak? İlerliyorsa torunun hapisten mi çıkacak? Sana ne ilerleyip ilerlemediğinden? Peygamber bir kez daha Fehmi Gülmez'in bunadığını ya da bunamakta olduğunu düşündü. Anlayışla gülümsedi. Ama ben bilimsel konuşuyorum dedi. Öyle mi? Çok güzel. Ama hepimiz insanlığın bir parçasıyız. İnsanlığın her sorunu bizim de sorunumuz diye sürdürdü peygamber. Kendimizi insanlıktan soyutlayamayız. Nazım'ın durumunu da soyutlayamayız. Fehmi Gülmez sıkıntıyla içini çekti. Ama insanlık dediğin kavramın kendisi soyut diye yanıtladı. Diyelim ki Avrupa'da ya da Afrika'da toplumlar çok ilerliyor. Bunun sana bir yararı olur mu? Seni tutucu cuntacılardan kurtarır mı? Torununun ve benzerlerinin insanları öldürmesini engeller mi? Engelledi mi? Zamanla elbette. Peki ömrün yeter mi buna? Hatta torununun ömrü yeter mi? Birey olarak bizim ne önemimiz var? Yok da neden kışlalarda, karakollarda torununu arıyorsun? Bizim kendi toplumumuz ilerliyor mu, geriliyor mu diye sor hiç değilse. Dostum, insanlık diye bir şey var, tarih diye bir şey var, hepsi birbirine bağlı. Ama öyle istediğine göre senin dediğin biçimde sorayım. Bizim toplumumuz ilerliyor mu, geriliyor mu? Doğrusunu istersen bu sorunun yanıtını da bilmiyorum dedi Fehmi Gülmez. Her şey ilerlemeden ne anladığına bağlı. Bu sırada kapı çalındı. Benim şoför olmalı, ben açarım dedi Fehmi Gülmez. Kalkıp açtı. Getirdim efendim dedi şoför. Eline kocaman bir naylon torba verdi. İki acısız Adana yaptırdım, birer buçuk ayran da aldım. Fehmi Gülmez teşekkür ederek kapıyı kapattı. Torbayı masanın üstüne koydu. İçinden iki ayran şişesi ve 5 paket Samsun çıkardı. Sonra mor ve pembe çiçekli bir paket çıkarıp ağır ağır açtı. Ortaya çıkan iki ak plastik kutunun içindeki pideler, pidelerin altında bildikleri şiş köftelerden en az 3 kat daha büyük şiş köfteler, şiş köftelerin üzerinde yattığı kırmızımsı bulgur pilavı, incecik doğranmış yeşil salata ve soğanlar, hepsine yapışmış sumak tanecikleri ve tüm paketten yayılan ağır soğan kokusu kafalarını karıştırdı. Peygamber Nazım'ın götürüldüğü gece dudaklarını büken polisin elindeki ağır soğan kokusunu anımsayarak ürperdi. Fehmi Gülmez de sumağa biber sanarak yüzünü buruşturdu. Çok tuhaf, şoför acısız demişti, oysa bu yemek silme biber içinde diye söylendi. Peygamber kutuların üzerine eğildi. Öyle görünüyor, hem de çok acayip bir biber diye onayladı. Ayrıca bu pideler nereden çıktı? Ramazan ayında değiliz ki. Fehmi Gülmez sinirli sinirli başını salladı. Kaldırıp çöpe atmak üzere paketi kapatmak istedi ama peygamber bir proletarya dostu olarak bir kez daha dostuna meydan okumak istedi. Dur bir deneyelim bakalım dedi. Bir proleter havasıyla bir parça pide kopardı. Sağ elini aldığı pidenin ve sol elinin işaret parmağının yardımıyla bir parça da Adana kopardı. Gözlerini dostunun gözlerine dikti. Çok uzaklardan gelen bir sesi dinler gibi bir havayla ağır ağır çiğnemeye başladı. Acı değil diye mırıldandı. Biraz daha çiğnedi, yuttu. Üstüne bir yudum rakı içti. Vallahi hiç fena değil. Bir parça pide ile bir parça köfte koparıp ağzına attı gene. Evet, hiç fena değil diye yeniledi. Hatta çok güzel. Dur çatal getireyim de sen de dene. Mutfaktan bir çatalla bıçak getirip dostunun önüne koydu. Fehmi Gülmez de nazlanmadı artık. Çatalıyla bir lokma köfte koparıp ağzına attı. O da uzak bir sesi dinler gibi gözleri değişmez bir noktada ağır ağır çiğnedi, sonra gülümsemeye başladı. Evet, fena değil, acı da değil, hatta bildiğimiz şiş köfteden de lezzetli dedi. Bu durumda bu kırmızı şeyler, bu mor gibi kırmızı şeyler biber olmasa gerek ama biber değil de ne peki? Peygamber önündeki yemekte çatalıyla bu mor gibi kırmızı şeylere dokundu. Ben de bilmiyorum, yeni bir şey olmalı, yeni bir ürün diye söylendi. Haklısın, yeni bir ürün dedi Fehmi Gülmez. Belki de bir yeni dünya ürünü. Bir Amerikan ürünü mü yani? Evet, belki de olabilir. Peygamber önce yüzünü buruşturdu, sonra Nazım'ın mal borasını ve giysilerini düşünerek gülümsedi. Üzümünü ye de bağını sorma dedi. Olur öyle yapalım dedi Fehmi Gülmez. Soğan kokusundan biraz rahatsız olmakla birlikte arada bir rakıyla destekleyerek başlarını kaldırmadan, konuşmadan çabucak bitirdiler Adanalarını. Sonra peygamber gözlerini arkadaşının gözlerine dikti. Nicedir kafasını karıştıran soruyu bir kez daha yineledi. Ne diyorsun, tarih ilerliyor mu, geriliyor mu? Fehmi Gülmez kaşlarını çattı. Bu türlü soruların sırası mı şimdi dedi. İlerlemiş ilerlememiş ne önemi var? Gerçek olan bir şey varsa o da bizim alıştığımız, bizim tanıdığımız dünyaya hiç benzemeyen bir dünyada yaşamaya başladığımız. Nasıl yani? Nasıl olacak? İşte şu yediğimiz yemek. Ne zamandır böyle lezzetli yemek yememiştik ama korkunç soğan kokuyor. Silme biber dolu ama acı değil, ekşi. Gencecik çocuklar banka soyuyor, adam öldürüyor, devlet güçleriyle boğuşuyor. Bu dünya bizim dünyamız değil. Tarih ilerliyor mu hiç sanmam ama dünya değişiyor, değişti daha doğrusu. Peygamber neredeyse soluk bile almadan dinledi. Dostunun gözlemlerinde sorularının yanıtını bulmuş gibi bir duygu uyandı içinde. Tamam işte, tarih ilerliyor diye atıldı. Her şey birbirini tutuyor. Tarih ilerliyor. Ben böyle bir şey demedim dedi Fehmi Gülmez. İçini çekti. Tam tersine her şey bozuluyormuş, yozlaşıyormuş gibi geliyor bana. Baksana lezzeti boğucu bir soğan kokusunun içinde buluyorsun. Tepemize çıkıp her gün bize yol gösteren adamları iş yerlerimde getir götürücü bile yapmam. Üniversiteli gençler. İyi ya her şey birbirini tutuyor diye atıldı gene peygamber. Dostum görmüyor musun? Tarih ilerliyor. Proletarya diktatörlüğüne yaklaşıyoruz. Soğan kokusu kenter değerlerine yabancı yöneticiler, kitap yerine tabancayı seçen üniversiteliler, bizim Nazım da şiirden tiksinirdi biliyor musun? Peki güzel bir şey mi bu? Bence değil, bence ilerleme değil gerileme. Bence senin tarih geriliyor. En azından bizim toplumumuzda. Hayır, hayır ilerliyor dedi peygamber. Sonra bir Galilei inancıyla ne dersen de gene de ilerliyor, gene de ilerliyor diye yineledi. Fehmi Gülmez dostuna acıyarak baktı. Bir kez daha aklının başında olmadığını, onunla tartışmaya girişmenin saçma olduğunu düşündü. Gene de kendini tutamadı. Tarih ilerliyorsa da senin düşündüğün biçimde, yani senin Marx'ın söylediği biçimde ilerlemiyor. Sermayeyi elinde toplayan bir avuç sömürücüyle savaşılmıyor. Ayak takımı ayak takımını kırıyor dedi. İktidardakilerin sermayeden yana olmadıklarını da söyleyecek değilsin ya. Doğru sermayeden yanalar ama sermaye değil iktidardaki. Sermayeye uşaklık edenler. Üstelik zorla uşaklık edenler. Biz uşaklarımızı kendimiz seçsek çok daha iyilerini seçeriz. Kısacası sizlerin çok sevdiğiniz bir sözcüğü kullanmak gerekirse lumpenler iktidarda şimdi. Lumpenlerle lumpenler savaşıyor. Kısacası bir başka. Peygamber dostunun sözlerini bitirmesini bekleyemedi. Devrimci gençlere lumpen diyemezsin diye atıldı. Peki demeyelim dedi Fehmi Gülmez. Ama senin torunun ve benzerlerinin sürdürdüğü bu vurkaç oyununa savaş denilebilirse, Marx'tan beri durmamacasına yinelenen kalıplar çerçevesinde bir savaş verilmediği kesin. Çünkü bir kez o evreye gelmedik daha. Bu ülkede benim gibi binlerce kapitalist var örneğin. Peygamber bu kanıt karşısında duraladı. Ama şu son günlerde tarihin iyice ilerlediğine ve savaşın zamanının geldiğine inanmaya başlıyordu. Bir açıklama aradı bulamadı ancak bulunması gerekirdi. Kendisi bulamasa da bulunması gerekirdi. Görünüşe aldanmamalı diye söylendi. Görünüşleri aştığımız zaman görürüz ki tarih ilerliyor. Gene de ilerliyor, gene de ilerliyor. İyi de nasıl? Fehmi dostum bilmez misin? Sermaye kendisi savaşmaz hiçbir zaman dedi peygamber. Sermaye uşaklarını, maşalarını kullanır. Onları öne sürer. İster benimse ister benimseme savaşı sermaye yapıyor. Peki ötekiler sermayenin askerleriyle savaşanlar? Onların okul çocukları değil de gerçek proleterler olduklarını mı söyleyeceksin? Yoksa proleterlerin kullandığı maşalar ya da lümpenler olarak mı niteleyeceksin onları? Yok hayır, yok hayır diye kekeledi peygamber. Yok hayır, çok bilinçli insanlar bunlar. Bilinçli oldukları için de her bilinçli insan gibi proletaryanın yanında yer alıyorlar. Yalnız başlattıkları savaşın gereği olarak lümpenliğe lümpenlikle, bilgisizliğe bilgisizlikle karşı koyuyorlar. Düşmanın silahını kullanıyorlar, hepsi bu. Seninle olan şiirden bunun için mi tiksiniyor? Evet, öyle olsa gerek. Devrim gerçekleştiği zaman ozanlara gerek kalmayacağını söylemezler mi? Gençler kitabı şimdiden kaldırarak bir tür birliğe yöneliyorlar. Fehmi Gülmez kadehini peygamberin kadehine vurdu. Mantığını kutlarım, dedi. Sağ ol, teşekkürler, diye yanıtladı peygamber. Mutlulukla gülümseyerek kadehini başına dikti. Dostunun kadeh kaldırışındaki alayı sezmemiş değildi ama önemsemiyordu bunu. Onunla giriştiği tartışma sonucu aradığı açıklamayı en sonunda bulduğunu düşünüyordu şimdi. Tarih ilerliyor. Devrimci de çağının silahlarıyla savaşarak sertliğe sertlikle, bilgisizliğe bilgisizlikle karşılık veriyordu. Yeni bir telefon çağrısından sonra Fehmi Gülmez söyleşiyi yarıda keserek giderken peygamber kendisinin de bu yolu izleyeceğini söyledi. Fehmi Gülmez gülümsedi. Dostum, sen 60'ını geçtin, 22 yaşında bir delikanlının izinden gidebilir misin, diye sordu. Evet, giderim, dedi peygamber. Dostu gittikten sonra yeniden masaya oturup rakı kadehini eline alınca da aynı sözcükleri yineledi. Evet, giderim. Nasıl? Bilmiyordu ama ona öyle geliyordu ki Nazım'ı yetiştirip bugünlere getirdiğine, yani bir bakıma onun öncüsü olduğuna göre izleyicisi de olabilirdi. Polislerce alınıp götürüldüğü dakikaya değin Nazım'ı anlamadıysa, Nazım hiçbir ipucu vermediği için anlamamıştı. Şimdi her şeyi bildiğine, yöntemi anladığına, Nazım'ın tabancaları da elinde bulunduğuna göre açtığı yoldan gitmesi fazla zor olmasa gerekti. İlk adımı hemen atacakmış gibi kararlı bir biçimde kalktı masadan. Kapının ardındaki naylon torbayı alıp Nazım'ın odasına geçti. İki tabancayı, pijamayı ve Marlboro kartonlarını Nazım'ın masasının üstüne bıraktı. Fehmi Gülmez'in getirdiği Samsunların içimi çok daha rahat olmakla birlikte bir Marlboro yaktı. İki gündür hep Nazım'dan geçindiğini düşünerek gülümsedi. Sigara Nazım'dan, inanç Nazım'dan, kavga Nazım'dan. Şu günlerde en sonunda tutuklanacak olursa bu da hiç kuşkusuz Nazım nedeniyle olacaktı. Nazım'a sevgisini göstermek istercesine dolabının önüne oturup dışarıda kalmış gömleklerini ve çamaşırlarını çekmecelere yerleştirmeye girişti. Bir kez daha bunca gömleği, bunca atleti, bunca donu hiçbir zaman bir arada görmediğini düşündü. Ama bu kez bolluk hoşuna gitti. Bu giysi ve çamaşırları birer kenterlik belirtisinden çok devrimci savaşın silahları olarak gördü. Her şeyi yerli yerine koyduktan sonra Nazım'ın yatağına oturup bir yorgunluk sigarası yaktı. Gözlerini keyifli keyifli çevresinde dolaştırdı. Şimdi oda çok daha düzenli görünüyor. Ama ne tuhaf, koca odada tek kitap yok, diye mırıldandı. Birkaç mimarlık dergisi, bir de mektup. Hepsi bu. Ancak tarih bunu böyle gerektiriyorsa ne denilebilir ki? Sonra birdenbire televizyonda her akşam silah ve mermiler arasında sergilenen kitaplar geldi gözlerinin önüne. Yüzünü buruşturdu. Öylece kaldı bir süre ama çok geçmeden gülümsemeye başladı. Aralarındaki 20-30 sayfalık kavga yayınları bir yana bırakılacak olursa çok eski kitaplardı o kitaplar. Çok eskiden basılmış kitaplardı. Öyleyse çağ dışı kalmış polisler ya bunları hala kitapların insanlara zarar verebileceğini sandıkları için sergiliyorlardı ya da çocukların silahları yanında ana babalarının kitaplarını da topluyorlardı. Ne olursa olsun yalnızca Nazım'ın tutumu bile proletarya diktatörlüğünde kitabın pek yeri olmadığını, daha da iyisi devrimin iyice yaklaştığını gösteriyordu. Bunda da şaşılacak bir şey yoktu. Yazını ve bilimi yazın ve bilim yapan temel özellik eleştirel gerçeklik olduğuna, proletarya devriminin getireceği yeryüzü cennetinde de eleştirilecek hiçbir şey bulunmayacağına göre insanlar ozanı ve düşünürü, dolayısıyla kitabı ne yapacaklardı? Ressamla heykeltıraş bugünkünden değişik bir biçimde özellikle ve öncelikle birer işçi olarak yaşamı güzelleştirmeyi sürdüreceklerdi belki. Ama ozan büyük bir olasılıkla kalemini bırakacak, bir daha görünmemesiye işçiler arasında yitip gidecekti. Peygamber gözlerini kırptı. Kim bilir, diye mırıldandı. Kim bilir, kendisinin çoktan unutulmuş bir ozan olması da çağdaşlığın kaçınılmaz bir gereği, tarihin durmamacasına devrime doğru ilerlediğinin ve iyice yaklaştığının kanıtıydı belki. Birden kalktı. Yaşından umulmayacak bir çabuklukla soyundu. Gene Nazım'ın pijamasını giydi. Nazım'ın kocaman aynasının önüne dikilip uzun uzun süzdü kendini. Nazım'la özdeşleştiğini duydu. Bu duygu içinde tabancaları Nazım'ın yastığının altına yerleştirdi. Nazım'ın yatağına girip ışığı söndürdü. Ama uyku tutmadı bir türlü. Nazım'ın yatağının, pijamasının ve tabancalarının etkisiyle olacak devrim düşleri kurup durdu. Nazım'ı zindandan kaçırıyor, sonra ellerinde bayraklar ve tabancalar, onunla kol kola ve büyük coşkulu bir kalabalığın önünde ilerliyor, yaşasın devrim çığlıkları arasında çocukların yanaklarını, yaşlıların omuzlarını okşuyor, R'leri yumuşak G'lere dönüştürmeden ateşli konuşmalar yaparak savaşı bitirmek üzere olduklarını muştuluyordu. Ne var ki görüntüler gittikçe silikleşti, sonra büsbütün silindi. Peygamber elbette diye mırıldandı. İki tabancayla savaş olmaz ki. Kalkıp oturdu, ışığı yaktı. Terliklerini bile giymeden telefonun başına gitti. Eve telefon geldi geleli en çok çevirdiği numarayı, sahaflardaki kitapçı arkadaşının numarasını çevirdi. "Alo, kimsiniz, ne istiyorsunuz?" dedi kitapçının sesi. "Ben Rahmi," dedi peygamber. "Hangi Rahmi?" "Rahmi Sönmez, peygamber yani." "Tamam, anladım. Saatten haberin var mı?" "Hayır, yok." "Öyleyse öğren. 3'ü çeyrek geçiyor." "Sana bir şey diyecektim." "Ne diyecektin?" "Kitapları satmaya karar verdim." "Anladım. 1 milyon demiştim." "O eskidendi. Şimdi her şey pahalandı." 1,5 diyelim, iyi mi?" "İyi ama peşin." "Peşin. Yarın en geç 9:30'da bekliyorum." "Acelen ne?" "Peki 10 diyelim." "Oldu peki. İyi geceler." "İyi geceler." Peygamber telefonu kapattıktan sonra göz kapaklarının tatlı bir uykuyla ağırlaştığını duydu. Her şeyin bir zamanı var. Çünkü her şey tarihin içinde, dedi kendi kendine. Bu yaşta yeniden gençleşeceğim usuma bile gelmezdi ama gençleştim işte. Gençliğimdekinden bile gencim. Her şeyi düşünüyorum. Her düşündüğümü saniyesinde uygulamaya koyuyorum. Yaşamım sürekli bir devinim. Kaç gündür bir kez bile televizyonu açmadım. Öyle sanıyorum ki uzaktan uzağa Nazım yönlendiriyor beni. Işığı söndürüp Nazım'ın yatağına girdi. Başını Nazım'ın yastığına koyup Nazım'ın kokularını içine sindire sindire uyudu. 16. ayrımın sonu, sayfa 187.